Esselamu aleyküm. Kansas Üniversitesi'nden geliyorum. Final sınavlarını çabucak okuyarak. Bilmenizi isterim. Bayağı vaktimi aldınız bugün. Şaka yapıyorum tabii. Kur'an'ın hayatın amacına dair bahsettiklerine değinmek istiyorum. Bence çok önemli bir konu bu. Özellikle Amerika'da yaşayan Müslümanlar için. Çünkü azınlıkta sayılırız ve yeni bir din sayılır. Ayrıca birçok insan neye inandığımızı merak ediyor. Ve yeni bir dinle karşılaştıklarında merak ettikleri, bu dinin hayatın amacı hakkında, varlığımızın amacı hakkında söyledikleridir. Bir ateist açısından konuyu ele alacağım önce, çünkü anlatmak istediğim Kur'an'ın ateistler için ne cevapları var onu aktarmak. Başlangıçta bu konuda 4-5 dakika konuşacağım. İnandığım dinin beni nasıl ateist yaptığını anlatacağım. Çünkü Hristiyan bir ailede büyüdüm ve sonra 45 dakika kadar Kur'an hakkında, Kur'an'ın dine bakış açımı nasıl değiştirdiğinden bahsedeceğim. Kolay yani. Ama eşim sürekli benim konuşma yapmadan önce özetlememi söyler. Çünkü çabuk karışıyor. Aslında eşim bana pek güvenmiyor ben konuşurken. Öncelikle annemin ateist olmamda bir rolü olmadığını söylemek istiyorum. Annem harika bir kadındı, güzel bir bayandı, çok ağırbaşlıydı. Komşular onu çok severdi. Hemşireydi kendisi, çok yoğundu, ölme ihtimali olan hastalarla ilgileniyordu. Onu gece iş yerine almaya gittiğimde, birçok hasta beni kenara çekip annemin ne kadar iyi biri olduğunu söylerlerdi. Annem vefat ettiğinde, cenazesi kaldırıldığında birçok insan gelip annemle alakalı anılarını anlatırlardı. Çok defa bana, "Jeff, annen çok dürüst bir insandı," derlerdi. Kendisi çok dindardı. Müthiş bir öğretmen, müthiş bir anneydi, hoşgörülüydü, asla kötü söz duymazdınız ondan. Bütün hayatı boyunca bir tek küfür bile duyamazdınız. Kimseye kaba davranmaz, tam bir dindar insan modeliydi. Çok lüks giyinmezdi, giyse de çok nadiren diğer insanlarla görüştüğünde görürdünüz. Babama gelince, o çok çetin bir adamdı. Birçok sebepten ötürü çabuk öfkelenen birisiydi. Nereden geliyor bu öfkesi bilmem ama her gece öfkesini bastırmak için çok fazla içerdi. Ve içmek onu daha da öfkeli hale getirirdi. Çünkü babam bir an gülerken aniden öfkelenebilir ve sebepsiz yere kızabilirdi. Asla nedenini anlayamazdık. Kızdığı zaman ev savaş alanına dönerdi. Saatlerce durmazdı, öfkesi dinmezdi. Ta ki yatana kadar. Ve bu her zaman, her gece olurdu. Biz 4 kardeştik. Ben 4. sıradaydım aralarında. Kardeşlerim ve ben oldukça şiddetli bir çocukluk dönemi geçirdik. Ama çok daha kötüsünü söyleyeyim size. Babamın anneme yaptığı zulmü izlemekti. Bir gün, 2 gün, 3 gün, her gün, her gece aynıydı vaziyet. Ve hiç bitmeyen bir kabus gibiydi. Anlıyor musunuz? Eğer babanızın hedefi sadece sizseniz, bu o kadar da kötü değildi. Kötü diyebilirsiniz eğer böyleyse durum. Fakat o kadarla da bitmiyor. O an sadece hayatta kalmayı düşünüyorsunuz. Size yumruk atabilir, yerde tekmeleyebilir, dışarı atabilir ve dövmekle tehdit edebilirdi. Yapabileceğiniz tek şey kaçmaktı. Bu böyle devam etse de sonucunu düşünmezdiniz. Psikolojin mi bozulmuş, önemi yoktu. Gidip su içerdiniz sadece. Çünkü bir şekilde onu hak ettiğinizi bilmeniz gerekiyordu. Belki bu sefer bir suçun yoktu ama geçmişte yaptıkların yeterliydi sebep olarak. Suçu hep kendinde görmeliydin. Ama çok daha kötüsü ise babanızın annenize doğru yönelmesi ve içinizi saran korkuydu. Çünkü annenizdi o. Ve bildiğiniz tek sevgi şefkat kaynağıydı ve o an küçük bir çocuk olarak her şeyinizi kaybetme tehlikesi yaşıyordunuz. Korkudan bile daha kötüsü suçluluk hissiydi. Sizi her yönden sarardı. Kendinizi suçlu hissetmeye başlayınca babanıza karşı nefret beslemeye başlıyordunuz. Çünkü biz anne ve babaya saygıyı öğrendik. Bu doğal bağlarla doğduk biz. Ama böyle bir şiddet görünce, içinizde büyüyen öfke daha da artınca dağılıyordunuz resmen. Büyük suçluluksa, o gecenin öyle olmasının sebebi olarak kendinizi görmenizdi. Ki fark etmeden söylediğiniz ya da yaptığınız yanlış bir şey sebep oldu buna. Belki babanız sizi sevmiyordu. Öfkesi bundandı. Belki merdivenden düşen annenize. Ama hepsinden daha kötüsü aslında eli kolu bağlı sadece seyredip babanın annene yaptıklarını engelleyememek. Merdivenden aşağıya düşen kişi, senin yatağını düzelten, üstünü örten, başının altına yastık koyan annendi. Bu yüzden sırf kendi güvenliğin için saygı duyuyordun. Ve bu gibi olaylardan sonra iyi anlıyordun ki sen zayıfsın, güçsüzsün, beceriksizsin, değersizsin ve sınırlandırılmışsın. İçinizdeki öfke gün geçtikçe büyüyor. Sadece baba dediğiniz adama değil, kendinize de. Bir çocuğun babası ve annesi arasında seçim yapmaya bırakılması gerçekten çok kötü bir şey. Adalete bakın. Yanılmıyorsam yarın evlilik istismarı ile alakalı bir konferans var. Umarım hepiniz katılırsınız. Çok önemli bir konu. Küçükken hep babamın olmadığı hayaller kurardım. Şiddetten uzak olmayı yani. Artık korkmak istemiyordum. Çıkışların olmadığı kabuslardan kaçmak istiyordum. Bu yüzden Allah'a babamı hayatımızdan alması için tekrar tekrar dua ederdim. Ama yine oradaydı babam ve ben de merak ediyordum. Acaba Tanrı var mıydı? Annemi bu kadar sıkıntıya bırakan bir Tanrı nasıl var olabilirdi? Annem ne yaptı ki ya da biz çocuk olarak ne yaptık ki böyle bir babaya hak etmiştik? Bunlara bir cevap bulamıyordum ama kızgınca bunları söylemekten de kaçmıyordum. Birçok şeyi anlamayacak kadar küçüktüm. Neden annem babamın zulmüne mahkumdu? Anlamayacak kadar küçüktüm. Nasıl bir Tanrı çocukların bu derecede korkmalarına, annelerini bir sonraki sabah görememe ihtimaliyle yatağa girmelerine göz yumardı? Anlamayacak kadar küçüktüm. Nasıl bir Tanrı bu kadar öfke ve nefret koyardı babamın içine? Bütün hayatım kaos, şiddet, korku içindeydi ve Tanrı var mıdır sorusunu sormak çok kolaydı artık. Düşünün, o yaşlarda bu soruyu sormaya başladım. 60'lar, 70'lerdi o zamanlar. 12-13 yaşlarındaydım. 60'ların sonu, 70'lerin başı işte. Şüphem gittikçe kuvvetleniyordu. Kennedy suikasti, Luther'ın ölümü ve buna benzer birçok olay. Beyaz Saray'a Richard geldiğinde, ırkçı isyankarlar ayaklandıklarında, çeteler arası çatışmaların çıktığı zamanlarda ve bazılarına ben de maruz kalmıştım. Vietnam'da vicdansızca yapılan katliamı görünce, bütün bu olaylar bende zaten var olan babamın bana çok iyi öğrettiği hayatı doğruluyordu. Sadece acının, şiddetin olduğu, insanı mahveden bir yerdi. Ve çok yakında dedim ki, neden? Neden Tanrı böyle yaratmıştı dünyayı? Niye cennette değiliz de böyle acının olduğu bir yerdeyiz? Ben Vietnam'da üzerine mermi yağan, yerlerde çıplak şekilde tartaklanan çocukların hali öyleydi. Bunu hak etmemelerine rağmen. Niye ırkçı gösteriler vardı? Niye liderlere suikastler yapılıyordu? Niye şiddet hiç durmuyor, sürekli devam ediyordu? Suçsuz, masum ve günahsız insanlar için. Bizi de melek yapıp cennetine koymadı ki, eğer koysaydı ki koyabilirdi, niye bizi günaha bu kadar meyilli yarattı? Neden dirençli yaratmadı, melekleri yarattığı gibi bizi de yaratsaydı? Tanrı'nın bizim için yapabileceği en iyi dünya bu muydu? Buna mı gücü yetiyordu sadece? Anlayamamıştım, çevremdeki dini adamlardan, doktorlardan ya da kim bana öğüt verdiyse, beni tatmin edemediler ve bir şey ifade etmiyordu açıklamaları. Her neyse, 16 yaşında ateist oldum. O sıralar bir Katolik okula gitmeme rağmen bir türlü üniversite profesörle Tanrı'nın hayatın amacına dair önemi hakkında konuşurken ateist olduğumu söyledim. Açıkladım kendi görüşlerimi. Sonra profesör dedi ki, "Sen Tanrı'ya inanmıyorsun galiba." Dedim ki, "Galiba biraz öyle. İnanmıyorum." Ve sonra dersten hep F yani en düşük notu aldım. Testlerde çok iyi yapmama rağmen hem de. Hikayeyi çok fazla uzatmadan konuya gireyim. Bazı arkadaşlarım bana bir Kur'an verdiler. San Francisco'da oturuyordum o zamanlar. San Francisco Üniversitesi'nde çalışıyordum zaten. 27 ya da 28 yaşında falandım hatırladığım kadarıyla. İşlerimi bitirdim ve arkadaşımın bana verdiği Kur'an'ı okumaya başladım. İlk ayete geldim. Aslında Kur'an'ı açtıktan sonra sayfaları hızlıca okudum ve ikinci sureye geldim. 37 ayet kadar okudum ve insanın yaratılış hikayesine geldim. Doğrusu 9-10 uzun ayeti hızlıca okudum ve ilk erkek ve kadının hikayesine geldim. Ve bazı detaylar gözüme çarptı. Bunlar çocukluğumda öğrendiğim şeylere benziyordu. Fakat bazı şeyler yanlıştı sanki. Açık ki bu Kur'an'ı kim yazdıysa, Müslüman değildim tabii o zamanlar, bilemiyordum yazanı, kim yazdıysa hikayeyi tam anlamamıştı. Detaylar çok karışıktı ve hatta hikayenin amacını bile hiç anlamamıştı. Ama bir daha okudum, sonra bir kez daha yazarın neyi vurgulamak istediğini anlamak istiyordum. Üçüncü kez, dördüncü kez okudum ve baktım ki farklı şeyler var bunda. Çok daha dikkatli okumaya karar verdim, satır satır, ayet ayet, çünkü yazarın vurgulamak istediği başka bir nokta daha vardı. Ne olduğuyla alakalı emin değildim ama şu belliydi ki her kelime çok şey ifade ediyordu. Ve dedim ki bu yazar müthiş bir zekaya sahip olmalı. İse ben yine kendi edindiğim tecrübeye döneyim. İkinci sureye, Bakara suresinin 30. ayetine geldim. Ve başlıyordu. Hani Rabbin meleklere ben yeryüzünde bir halife yaratacağım demişti. Halife demek yani vekil gibi, sureti gibi demek. Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım. Melekler dedi ki, orada bozgunculuk yapacak, kan dökecek birini mi yaratacaksın? Biz sana hamd ederek, daima seni tesbih ve takdis ediyoruz demişler. Allah da, doğrusu ben sizin bilmediğinizi bilirim demişti. İşte bu ayet önem arz ediyordu. Bu ayet ilgimi çekmişti. Bu ayet tekrar tekrar Kur'an'ı okumamı sağladı. Nasıl başlıyor ayet? Hani Rabbin meleklere ben yeryüzünde bir halife yaratacağım demişti. Bir halife, vekil ya da suret. Dedim ki, bu yeterince açık değil ki. Bir vekil yaratmak zorunda değilsin ki. Yarattın diyelim ama her günah karşılığında ceza veriyorsun. Yazarın söylediğini anlamsız buluyordum ama hala çekiyordu beni. Diğer satıra baktım, diyordu ki, melekler dedi ki, orada bozgunculuk yapacak, kan dökecek birini mi yaratacaksın? Oysa biz sana hamd ederek daima seni tesbih ve takdis ediyoruz. Yine baktım, çünkü soruya inanamadım bir türlü. Melekler dedi ki, orada bozgunculuk yapacak, kan dökecek birini mi yaratacaksın? Biz sana hamd ederek daima seni tesbih ve takdis ediyoruz dediler melekler. Baktım ve dedim ki, kesinlikle bu benim sorum olmalıydı. Hala hata ve günah işleme potansiyelleri oldukça yüksekken niye bu insanları yaratırsın? Hala bozgunculuk çıkarıp kan akıtabilen bir haldeyken, niye bu şiddetli ve bozguncu insanları yarattın, onları melek yapabilirdin? Meleklerin dediği gibi, oysa biz sana hamd ederek daima seni tesbih ve takdis ediyoruz zaten. Din tarihindeki en temel ve sorulması gereken soruyu soruyorlar melekler. Neden bu hata yapabilen insanı yarattın? Sana isyan bile edebilen, en kötü günahları işleyebilen bir insan. Halbuki melek olarak yaratabilirdin. Sorunun nerede sorulduğuna bakın. Cennette soruyorlar bu soruyu. Tam da yeri işte. Melek yapsaydın onları da, burada beraber olsaydık, melek olsalardı, cennette olsalardı ne güzel olurdu. Niye dünyaya koydun insanları? Kendilerini senden uzak hissedecekleri, kötüye meyilli oldukları halde senden uzak hissedip istediklerini yapabilecekleri bir yer. Melek olabilirlerdi ve onları cennete koysaydın da sana itaatte kusur etmeselerdi. Oraya baktım, dedim ki, bu benim sorum. İnsanın yaratılışıyla alakalı ilk ayet ve gördüğüm şey benim soracağım soru. Hayatım boyunca düşündüğüm, yaşadığım ve bildiğim her şey bu sorudaydı. Sizce yazar benim bütün hayatımı bilip tam soracağım soruyu yazıp, beni mahcup edip, kızdırma niyetinde olabilir mi hiç? Niye insan yaratıldı, en yıkıcı ve en şiddetli yaratık, halbuki melek olabilirlerdi? Cevaba bakın, Allah dedi ki, doğrusu ben sizin bilmediğinizi bilirim, yani ben ne yaptığımı iyi bilirim demektir bu günümüz dilinde. Dedim ki, ne dedin sen? Ne yaptığını iyi mi biliyorsun? Söyle o zaman ne biliyorsun? 28 yaşında adamım, hala anlamadım. Hala uğraştığım birçok mesele var zaten bu soruyla alakalı. O kadar kolay değil. Öyle hemen ben yaptığımı biliyorum deyip bırakamazsın. Daha ben bir şey yapmamışken, sen beni yaratmamışken, bir an fark ettim ki inanmadığım Tanrı'yla tartışıyorum. Kur'an okurken çok kez bana oldu bu. Bazen gerçekten sanki beni çağıran bir sesle muhatap oluyordum. Neyse bir sonraki ayete baktım. Tabii ki Kur'an soruyu sorup bırakmamıştı. Cevabı da vardı. Şöyle diyordu. Allah Adem'e bütün varlıkların isimlerini öğretti. Sonra onları meleklere göstererek eğer doğru söyleyenlerseniz hadi bana bunların isimlerini bildirin dedi. Bu ayet tabii önceki ayete atıfta bulunuyor. Eski bildiklerime göre Hazreti Adem meselesi felsefik bir cevap içeren felsefik bir soruya bağlanmıyordu. Bakın ne diyor? Allah Adem'e bütün varlıkların isimlerini öğretti. Bu ayete çok dikkatli bakmalıydım çünkü birçok anlam içerip birçok şeyi sembolize ediyordu. Allah Adem'e bütün varlıkların isimlerini öğretti. Burada görüyoruz ki Adem sadece isimleri bilen bir yaratık değil, dil nimeti de verilmiş ve ayrıca öğrenen bir varlık. Allah öğretiyordu ona. Burada hatta diğer ayetlerde daha açık söyleniyor. Kur'an'ın ilk vurgulamak istediği şey insanoğlunun zeka sahibi olması. İnsan öğrenen bir varlıktı, öğretilmişti. Ne öğretilmişti peki? Neydi ona verilen en büyük nimet? Meleklere cevap olarak din nimetiydi. Çünkü dille insanoğlu öğrenebilir ama sadece kendi tecrübelerini değil, başkalarının tecrübelerini de öğrenebilir. Yıllarca, kilometrelerce uzakta da olsa dille öğrenebilir. Bilgi birikimi olur. Her nesil kendinden önceki nesilden öğrenebilir. Dünyanın öbür ucundaki 2000 sene yaşamış olan yazarın yazdıklarını öğrenebilirim. Herkes bu bilgi havuzunu beraber doldurur. Kur'an'da da sonra gördüm ki Kur'an bunu sürekli vurguluyor. Bir ayette oku, yaratan Rabbinin adıyla oku. O insanı alaktan yarattı. Oku, senin Rabbin en cömert olandır. Alak 1-2-3. Neden cömerttir? Ne verdi ki size? O kalemle yazmayı öğretendir. Alak 4. Öğreten o olmasaydı insan bilemezdi. Ve tekrar tekrar Kur'an insanı aklı kullanmaya teşvik eder ve söz vermesini ister. Doğru biçimde kullanın der. Çünkü akıl insanı doğruya götüren yolda en önemli rolü oynar. Ve hemen hemen her surede inanca ulaşmamız için mantığı doğru kullanmamız vurgulanır. Allah Adem'e bütün varlıkların isimlerini öğretti. Sonra onları meleklere göstererek eğer doğru söyleyenlerseniz, hadi bana bunların isimlerini bildirin dedi. Bakara 31. Tamam, bir itirazınız olabilir insanın yaratılmasıyla ilgili. Hani şu öğrenen ve akıl sahibi olan insanla ilgili. Ama insan hakkında bildikleriniz doğruysa isimleri söyleyin. Melekler dedi ki, seni tenzih ederiz. Senin bize öğrettiğinden başka bir ilmimiz yoktur. Muhakkak ki sen alimsin, hakimsin. Bakara 32. Bu görev meleklere ağır gelecekti. Vurguladıkları gibi, bizim bir bilgimiz yok. Onlarda olmayan bilgi ve akıl lazımdı onlara. Asıl bilgi sahibi sensin. Sensin Allah'ım. Senin için kolay. Sen bilgi sahibisin ve alimsin. Fakat bu bilgi sınırları aşan bir bilgiydi. Diğer ayette görüyoruz ki, Allah dedi ki, ey Adem, eşyanın isimlerini meleklere anlat. Adem onların isimlerini onlara anlatınca, baksanıza ne kadar kolay insan için, insanın doğuştan bir yeteneği. Adem onların isimlerini onlara anlatınca, insan için çok basit bir şey bu, isimlendirmek sadece. Allah dedi ki, ey Adem, eşyanın isimlerini meleklere anlat. Adem onların isimlerini onlara anlatınca, ben size dememiş miydim? Muhakkak semavat ve arzda görülmeyenleri, orlardaki sırları bilirim. Açığa vurduklarınızı da bilirim, gizlediklerinizi de. Bakara 33. açıkça meleklerin sorduğu soruya dönüyor. Allah'tan meleklere, evet sizin insanoğlu hakkında endişeleriniz var, evet kötü şeyler yapabilirler. Şu baş döndüren zekaya bakın. Hepimizin bakıp da üzerinde düşünmediğimiz bir şey bu. İşte ayetin önemi burada gizli. Yazarın hikayeyi yanlış bildiğini sanıyordum ama şuna bakın ki insanlık tarihinin en temel sorusunu alıp kullanıp bir mesaj veriyordu bize. Allah, ben size dememiş miydim, muhakkak semavat ve arzda görünmeyenleri, orlardaki sırları bilirim, gizlediklerinizi de açığa vurduklarınızı da bilirim diye. Diğer bir deyişle size demedim mi ben ne yaptığımı biliyorum ve diğerinde de gizlediklerinizi de açığa çıkardıklarınızı da bilirim. Söz konusu olan ne, neyi gizlediler, neyi açığa vurmuşlar ki? Sordukları soru neyi açığa çıkardı ve neyi gizledi? Biraz düşündüm ve dedim ki, tabii ya çok açık, neyi açığa vurdular biliyor musunuz? Geriye dönüp soruya bakalım. İnsanoğlunun bozguncu olduğunu, günaha eğilimi olduğunu açığa vurdular. Açıkça söylediler, belliydi değil mi? Bana öyle bakıyorsunuz. Korkutmaya başladınız beni. Çok ciddi görünüyorsunuz. Hala dinliyorsunuz değil mi? Tamam. Melekler insanoğlunun günaha eğilimli olduğunu açıkça söylediler. Peki sordukları soru neyi gizliyor? Sadece bir dakika düşünseniz anlarsınız. Evet, insanoğlu kötü olabilir. Evet, yanlış yapabilirler, hata yapabilirler. Fakat bunların tam tersini de yapabilirler. Kötüyü de seçebilirler, iyi olanı da, şiddeti de seçebilirler, şefkat ve merhameti de. Bir yanlışın peşinden de gidebilirler, gerçek bir doğruyla da yaşayabilirler. Çok çirkin de olabilirler, davranışlarıyla, çok güzel de. Hayatımın bu anına kadar melekleri bu denli sevmezdim. Okuduğumda ister inanın ister inanmayın gözüm açılmıştı sanki. Çünkü insanın mahiyetinde bulunan kötülük çok kafama takılırdı. Bu ayeti okuduğumda fark ettim ki en müthiş örnek gözlerimin önünde zaten annem. Fark ettim ki bir tarafım aslında körmüş. Ayete bakalım. Hani biz meleklere ve cinlere, Adem'e secde edin demiştik. İblis hariç hepsi secde ettiler. Bakara 34. İblis şeytanların babası demek. Kötülüğün kaynağı ve şeytansı demek. O yüz çevirdi ve büyüklük tasladı. Böylece kafirlerden oldu. İlginç bir durum. Hani biz meleklere ve cinlere, Adem'e secde edin demiştik ve ettiler. Secde etmek iki şeyi sembolize eder. Birinin diğerine karşı üstünlüğünü ifade edebilir ve bu yüzden secde edersin. Bir de yaratılana saygı ifadesi anlamına gelir. Kur'an'da dendiği gibi, bütün yaratılanlar Allah'a kulluk ederler. Bu mesele Kur'an'da açıklığa şöyle kavuşur. Bu yaratılan meleksi varlıklar insanın yücelmesine hizmet ederler. Biliyorsunuz ki şeytansı varlıklar da insanın yücelmesi için vardırlar. İki kuvvet de meleksi ve şeytansı olarak insanın yücelmesi için vardırlar. Bir kuvvet insana iyilik, fedakarlık yolunu gösterirken diğeri de aynı anda tam tersi yönde kuvvet uygular. Ve böylece insanoğlu ahlak sahibi olacak ve ahlaki kararlar almak durumunda kalacak. Ve bu ahlaki kararlar onların ruhsal, ahlaksal, yücelmesini sağlayacak insan olarak ve insan bunu öbür tarafa taşıyacak. İnsanların aldıkları ahlaki kararlar doğrultusunda şeytansı ve meleksi varlıklar bir katalizör, hızlandırıcı olacaklar. İnsanoğlunun doğru ve yanlış ahlaki karar ayrımını yapabilmelerini sağlayacaklar. Ruh, benlik ya da Arapçadaki gibi nefis sahibi insan, iyi ile kötü arasında seçim yapmak zorunda kalacak. Bu seçim, bu test tekrar tekrar karşısına çıkacak, ya yükselecek ya da alçalacak. Bu testler tekrar gelecek ki insanın düştüğü yerden kalkmasına bir fırsat doğsun ama yine seçim insana ait. Neyse hikayeye döneyim. Hani biz meleklere ve cinlere Adem'e secde edin demiştik, iblis hariç hepsi secde ettiler. İblis ki isyan dolu bir şeytan. Kötülüğe teşvik eden, kalbe vesvese veren şeytan yaratıldı bir kez. Şeytanın isyanıyla kötülük başlamış oldu. İnsanı etkileyen kötülük. Bakın iblis neden secde etmiyor? O reddetti çünkü kibirliydi, büyüklük taslıyordu. Nedir bütün kötülüğün kaynağı biliyor musunuz? Batıda paradır, açgözlülüktür vesaire. Kur'an burada diyor ki, ima ediyor, kötülüğün kaynağı sadece maddesel değildir, para ya da açgözlülük değildir. Kötülüğün merkezinde kibir vardır. Kendini herkesten üstün görme, kendini özel görüp diğerlerini küçümsemen. Gurur, kibir ve haset, kıskançlık, kötülüğün kaynakları. O yüz çevirdi ve büyüklük tasladı, böylece kafirlerden oldu. Baktım ayete, dedim ki, tamam, melekleri neden yarattığını anladım, insanoğlunu iyiliğe sevk etmesi için. Peki şeytanın ne işi var, şeytanın rolü nedir bu durumda? Yine sadece bir dakika düşünüp diyorsunuz ki evet, hikayeye göre bir taraftan iyiliğe sevk etme, diğer taraftan şeytani kötülüklere sevk etme var. Diğer yandan da Kur'an diyor ki insan sadece öğrenen bir varlık değil, aynı zamanda ahlak sahibi, doğruyu ve yanlışı ayırt edebilir ve Allah bu etkilere açık bırakıyor insanı. İnsan sadece akıl sahibi değil, aynı zamanda ahlak sahibi. Yani gördüğünüz gibi Kur'an'ı anlamak o kadar da zor değil. Sadece okuyun, not alın ve ne dediğini anlamaya çalışın. Eminim ki birçoğunuz bunu biliyorsunuz zaten. Evet, insanın sadece öğrenen değil, aynı zamanda ahlaklı olduğunu öğrendik. Bir ayet var Kur'an'da diyor ki, sonra onu şekillendirip ona ruhundan üfledi. Secde 9. Ahlak ve Allah bilinci. Esmaların manaları. İki kuvvetin de etkisi altındayız tabii ki ve Allah buna maruz kalmamızı istiyor zaten. Bizi bu şekilde yarattı. Ve yine Kur'an diyor ki, nefsini kötülüklerden arındıran kurtuluşa ermiştir. Nefsini, benliğini, ruhunu arındıran kurtuluşa ermiştir. Şems 9. Onu kötülüklere gömen de ziyan etmiştir. Şems 10. Kendi kendini mahveden, nefsine zulmeden ziyandadır. Yine aynı çıkarım, insan sadece akıl sahibi değil, ahlak sahibidir aynı zamanda. Allah, ey Adem, sen ve eşin Havva, beraberce cennete yerleşin. Orada kolaylıkla istediğiniz zaman her yerde cennet nimetlerinden yiyin. Bakara 35. Sadece şu ağaca yaklaşmayın, yoksa zalimlerden olursunuz. Ayete baktım, dedim ki, herhalde yazar eski hikayeye geri dönüyor. Kafam karışmıştı. Allah, ey Adem, sen ve eşin Havva beraberce cennete yerleşin. Orada kolaylıkla istediğiniz zaman her yerde cennet nimetlerinden yiyin. Sadece şu ağaca yaklaşmayın, yoksa zalimlerden olursunuz. Eski hikaye gibiydi işte. İnsanın günahı, dünyaya gönderilmesi falan filan. Belki de bu bir taktikti ve tekrar eski hikaye vurgulanıyordu. Belki insan okurken tam anlayamaz diye böyle yapılıyordu. Okuduğum birçok ayette fark ettiğim bir şey var. Kur'an'da olaylar beklediğiniz gibi gelişmiyor. Anladım ki meseleyi anlamak için müthiş bir sabır gerekebiliyor bazen. Çünkü bakın, Allah, ey Adem, sen ve eşin Havva beraberce cennete yerleşin, orada kolaylıkla istediğiniz zaman her yerde cennet nimetlerinden yiyin. Sadece şu ağaca yaklaşmayın, yoksa zalimlerden olursunuz. Tamam da nasıl bir tanrı insanı sırf ağaca yaklaşmaması için tehdit eder? Bir şeye dikkat edin. Ayet Allah'ın bu ihtimalden ötürü bir şeye kızdığını, tehdit ettiğini söylemiyor aslında. Çünkü yaklaştıkları ağaç normal bir ağaçtan farklı değildi. Hiçbir özelliği yoktu ağacın. Şu evet, işte şu ağaca yaklaşmayın. Bir özellik yok, yoksa zalimlerden olursunuz. Şeytan gelir sonra der ki, bu ağaç size sonsuzluk kazandıracak, bir krallık sunacak. Çünkü kendi tarafına çekmek istiyordu onları. Ağacın hiçbir özelliği yok, sadece bir ağaç. Allah bu ihtimali bilmesine rağmen hiç kızmıyor. Benim eskiden öğrendiğim Tanrı kızardı. Ağacı korumak için melekleri koyardı önüne, insanlar yaklaşmasın diye. Amacım hikayeyi değiştirmek değil, aradaki farkı anlatmak. Ama haksız mıyım? Ağacı korumalı bence. Neden mi? Çünkü ağaçtan yerlerse bize kötü örnek olacaklar. İnsanoğlu zaten özünde kötülük barındırıyor. Bir de bu ağaçtan yerse ne olur tahmin edin. Çekin şunları ağacın yanından. Allah sadece diyor ki, eğer yaklaşırsanız yanlış yapmış olursunuz. Yani kendi, Allah için bir zarar ya da fayda yok. Sadece insanı uyarıyor kendilerinden emin olmaları için. Tüm bu okuduklarımızdan çıkardığımız yine Allah'ın ne yaptığını biliyor olmasıdır. Tamam, evet, sıradaki ayet, bunun üzerine şeytan o ikisinin ayağını oradan kaydırdı, aldattı ve böylece onların içinde bulundukları yerden kovulmalarını sağladı. Bakara 36. Ve biz de, kiminiz kiminize düşman olarak inin, sizin için yeryüzünde bir zamana kadar yerleşmek ve geçimlilik vardır dedik. Ne dedin, ne dedin? Ben öfke, şiddet, kızgınlık ya da haset bekliyordum. Bunları bekliyordum ben. Ağaçtan yediler işte. Nerede kızgınlık, şiddet, öfke? Sizi cezalandıracağım. Dünyada zulüm göreceksiniz. Bir işçi gibi çalışacaksınız durmadan. Benim beklediklerim bu şekilde. Öleceksiniz orada. Sırf ağaçtan yediniz diye. Kadın olan nerede? Kadınlar daha çok sıkıntı çeker değil mi? Acı çekeceksiniz, aylık işkence, kan kusacaksınız, ağlayıp sızlayacaksınız, çocuklarınız dünyaya gelince çığlık atacaksınız. Ve en kötüsü ve en utanç vericisi de erkekler kadınlara hükmedecek. Tabii bunları ben uyduruyorum. Daha aşağısı, şeytanın vesvesesine hop diye uyup yanlışı yapmaları. Hikayeyi bozmak istemiyorum ama yani hikaye tabii ki daha farklı. Tehdit falan yok. Bakın ne diyor. Ey Adem, sen ve eşin Havva beraberce cennete yerleşin. Orada kolaylıkla istediğiniz zaman her yerde cennet nimetlerinden yiyin. Bakara 35. Sadece şu ağaca yaklaşmayın, yoksa zalimlerden olursunuz. Bunun üzerine şeytan o ikisinin ayağını oradan kaydırdı, aldattı ve böylece onların içinde bulundukları yerden kovulmalarını sağladı. Ve biz de, kiminiz kiminize düşman olarak inin, sizin için yeryüzünde bir zamana kadar yerleşmek ve geçimlik vardır dedik. Ben buna kaybetmek demem, şuna bakın, dünya bir yerleşme, faydalanma ve geçimlilik yeriymiş. Bu sözler Allah'ın kızdığını göstermiyor, dünya bir faydalanma ve yerleşme yeri olacak. Bugün otele gittiğimde şöyle karşıladılar beni. Şu an aklımda değil ama bir kahvaltı içindi galiba. Odanız binbir nolu oda, sabahları kahvaltı servisi yapılır deyince, oh, korkuya kapılmadım. Çünkü korkmam gereken bir şey yok. Şurada uyuyacaksın, burası sizin için kalacak yer, dediler. Ayetteki gibi. Teşekkür ettim. Bir şeye dikkat edin ama bu ayeti ilk kez okuduğunuzda sizin çok dikkatinizi çekiyor. Şeytan onların ayaklarını kaydırdı, aldattı, uyuttu. Kelimeleri kafamda birleştiremiyordum. Şeytan onların ayaklarını kaydırdı. Ayaklarını mı kaydırdı? İnsanlık tarihindeki ilk günaha yol açan şey sadece bir anlık aldanmak mı? Benim kültürümde kaymaktan, sürçmek, aldanmak kasıt sadece bir anlık dikkatinin dağılıp aldanma anlamına gelir. Büyük bir suç gibi mi görünüyor? Birbirimize bazen deriz ya, kusura bakma dikkatim dağıldı diye. Anlıyorsunuz ki büyük bir suç değil, bir anlık aldanma, kapılma. Normal bir şey işte, pardon ya dikkatim dağılmış, olmaz bir daha der gibi. Ayağının kayması mı dedim? Bir anlık dikkat kaybı yani. Burada bu dünyada bu kadar acı içinde olmamızın sebebi sadece bir anlık sürçmek mi? Aldanmak yani. İnanmadım kelimenin bu anlama geldiğine. Arapça bilen bir arkadaşıma gittim. Ayetleri okurken hiçbir kelimeyi değiştirmemesini söyledim. Şeytan onları derken dedim ki dur, tamam, işte burası. Bu ne demek Allah aşkına? Söyle, ne demek bu? Baktı şöyle, bu sürçmek, ayağının kayması ya, dedi. Ayağının kayması. İçinde bulundukları yerden çıkarıldılar. Bir anlık aldanma yüzünden mi bu kadar şey yani? Belki ben normal geleneksel anlam çıkarmaya çalışıyordum, normal yorum. Sadece sürçmek olabilirdi ama ne bileyim, bir cinayet değil ki. Hırsızlık yapmadılar, tecavüz yok, yağmalama yok, suikast yok, sadece bir iki çift meyve aldılar. Hiçbir şekilde insanlığı yaptığı en büyük günah olamaz yani. Ayetin devamında bulundukları yerden çıkarıldılar deniyor. Neredeydiler ki? Geriye dönüp bakalım. Önce insanoğluna öğretildi. Akıllı bir varlık, ahlak sahibi. Ahlak sahibi demek seçim yapmak zorunda olduklarını gösterir ve Allah onlara bir seçim ortamı sundu. Ama yine de bu günah hiçbir şekilde yapılan en büyük günahlardan değildi. Neyse, işlediler bu günahı. Görüyoruz ki Allah bilerek insanı dünyaya koyuyor. Bir hazırlanma aşamasıydı sanki bu. Akıl veriliyor önce, ahlak veriliyor. Peki Allah insanları dünyaya ne zaman koyacaktı? Neydi insanların hazır olduğunu gösteren işaretler? İnsan ilk kez bağımsız ve özgürce seçim yapmıştı. İnsanlık tarihinde en büyük günah değildi tabii ama insanın kendi kendine hareket edebileceğini gösteren ilk işaretti. İlk seçim. Allah insana ilk seçim yapma yetkisini vermişti ve insan da bu seçimi yapmaya hazırdı artık. Görebilirdi yapacaklarının sonunu. Allah biliyordu ama. Bu manalar ayetin vurgulamak istediği tek önemli şey gibi görünüyordu. Acaba yanlış mı anlıyordum? Belki de Tanrı bir sonraki ayette öfkesini dile getirecekti. Bu yüzden bir sonraki ayete baktım. Dem Rabbinden bir takım kelimeler aldı ve tevbe etti. O da tevbesini kabul etti. Şüphesiz o merhameti geniş olandır. Bakara 37. Artık emindim ki Allah olanlara kızmamıştı. Allah insanı hazırlıyordu bu tür olaylara. Bütün hepsi insanın hazırlığıymış meğer bu hikayede. Biraz şüphem kaldıysa bile bu ayetten sonra hiç şüphem kalmamıştı artık. Bu ayet yeterince teselli ediciydi ve insana yöneltilen merhameti ifade ediyordu. İnsanoğlu ilk defa yeryüzüne inmişti, korkuyordu, vicdan azabı çekiyordu, bilmediği bir yerdeydi ve Allah ne yaptı? Ona teveccüh etti. Teveccüh etti. Arapçada bu kelime bir annenin ya da babanın çocuğuna, bebeğine teveccühü gibi demektir. Adem Rabbinden bir takım kelimeler aldı ve tevbe etti. O da tevbesini kabul etti. Şüphesiz o, tevbeleri çokça kabul eden merhameti geniş olandır. Bakara 37. Hangi kelimeler bunlar? Muhtemelen teselli edici, ümit verici, korkuya düşmemelerini sağlayan kelimelerdi ve sonraki ayette bu kelimeler olduğu açıklanıyor. Biz dedik ki, hepiniz oradan aşağıya inin. Ey Adem ve Havva, hatırlatalım ki bu bir ceza değildir, unutmayın. Oradan topluca ininiz dedik. Benden size bir yol gösterici geldiği zaman o yol göstericiye uyanlar için artık bir korku yok ve onlar üzülmeyecekler. Bakara 38. Duygusal bir kare değil mi? Bu iki kişi korku içinde, utanç duygusu içinde vicdan azabı çeken çift. Ve Allah onlara dönüp diyor ki, korkmayın, üzülmeyin. Biliyorum, size zor geliyor fakat bu zamana kadar hazırlandınız. Olması gereken şeyler bunlar. Siz sadece benim rehberime uyun, doğru olun bana karşı. Ben size yardım edeceğim, ne isterseniz yapacağım. Sadece rehberime uyun ve bundan sonra size korkulacak ve üzülecek bir şey yoktur. Tamam. Açıkçası etkilenmiştim fazlasıyla. Hiçbir şey bilmediğini sandığım yazar müthiş bir zekaya sahip çıktı. Çünkü hikaye mükemmel bir uyum içerisinde tutarlıydı. Bir sürü anlam çıkarabiliyordunuz ama birkaç şey vurgulanıyordu sürekli. İnsan denkleminde olan ve hiç düşünmediğim şeyler. Aslında düşünüyordum ama Tanrı'nın yokluğuna kanıt olduğunu sanıyordum. Yazar diyordu ki, şu elementlere dikkat edin ki bunlar hayatın amacında en önemli yapı taşları. Neydi bunlar? Zeka, yani akıl, insanoğlu akıl sahibidir, meleklerin sorusunun cevabı olarak. Ahlak sahibidirler. Meleksi ve şeytansı dürtülere sahipler. Bu yüzden seçim yapmak zorundalar varlıkları boyunca. Yücelmeleri ya da yükselmeleri buna bağlı. Yükselmek için buradayız. Bu yüzden seçim yapmak hakkı vurgulanmış. Bir de acı çekmek, sıkıntıya katlanmak vurgulanmış. İyi yazıyormuşum ben ya. İnsanoğlu bu dünyada acı çekecek hikayenin vurguladığı ilk şey buydu aslında. Kan akıtan ve bozgunculuk yapan mı? Acı ve çile çekme, evet. Bu üç şey anahtar rolü oynuyor insanın yükselmesinde bir şekilde. Bu üç şey bütün teologların anlamaya çalıştığı şey aslında. Niye akıl sahibiyiz mesela? Akıl Allah'ın olmadığına dair yanlış yola sapabilecekse niye var? Kendi aklımız buna yol açıyor. Neden seçim hakkı var? Eğer yanlışı seçebileceksek niye var? Bizi melek yapsaydı ya. Niye acı çekiyoruz dünyada? Cennete koysaydın bizi. Kur'an diyor ki inancımızı sağlamlaştırmak için bu üç şey en önemli rolü oynuyor. Tabii bahsettikleri bunlar değil. Tabii mesela rehber göndermesi, affetmesi, vahiy vesaire, meleksi ve şeytansı güçler bunlardan da bahsediyor tabii. Bu üç şey gerçekten çok dikkatimi çekiyordu. Hiç beklemezdim bu üç şeyin vurgulanmasını. Kur'an'ı her okuduğumda bu üç şeyle ilgili ne görsem not alır altını çizerdim. Yürürken mesela okur altını çizerdim. Çünkü günde 11 küsur kilometre yürürüm. Arkadaşlarım görünce sorar ne okuduğumu. Onlara güzel bir roman okuduğumu söylerdim. Kur'an okuduğumu bilmelerini istemezdim. Anlayamayacaklarını düşünüyordum. Her neyse, hızlıca bakalım. Kur'an gerçekten akıldan, seçimden ve acıdan, cidalden bahsediyor. Ne kadar zamanım kaldı hanımefendi? 35 dakika mı, 25 mi? Tamam. Mümkün olduğunca kısa tutacağım. Kur'an'dan çıkardıklarımdan bahsedeceğim hızlıca. Çünkü yorgun görünüyorsunuz. Biliyorum, aklınız zaten basket maçında şu an. Bakalım Kur'an gerçekten mantıktan yani akıldan bahsediyor mu? İnsan için zaruri miydi dünyadaki kısıtlı yolculuğunda? Ve cevap kesinlikle evet. Hatta Kur'an'a karşı olan batılı ya da doğulu bilimciler Kur'an'ın bu özelliğini vurguluyorlar. Özellik ki görmezden gelinemez. Ünlü bir doğu bilimci İslam'a karşı yazıları olan biri ki Müslümanları dinsizleştirmek için uğraşır, diyor ki Kur'an hasta akılların ürettiği, gerçekliği olmayan bir dinin kitabıdır. Bu adamın amacı belli, düşünemediğimizi söylüyor ama asıl kendi aklını doğru kullanamıyor, babamın dediği gibi. Maxim Robinson, Kur'an'ın rasyonel bakış açısından bahseder mesela. Kur'an'ın bu rasyonel yönü diğer yönlerinin ötesinde bir şey. Birkaç alıntıdan bahsedeyim. Kur'an'ın en önemli temalarından biri, İnsanlar Allah'ı yok sayıp reddederler ve dini bozarlar. Çünkü onlar mantıklarını kullanmıyorlar, doğru mantık yürütmüyorlar. Kur'an bunu defalarca söyler. Kur'an der ki inanmayanlar mantıklarına başvurmayanlardır. İnsanlar mantıklı düşünmezler. 7 kez falan geçer. ya da düşünmeyecek misiniz der. 14 kez okuyucuya söyler bunu. Allah size işaretler, uyarılar gönderdi. Ola ki düşünürsünüz diye. Nahl 44, benzer ayet. 8 kez falan geçer Kur'an'da. Kur'an'ın bakış açısına göre doğru mantık yürütme ve inanç birleşik gibidir. Mantıksızlık ve yanlış inanma gibi. Ve bu arada çelişki olmadığını söylüyor. Çünkü diyor ki, doğruluk sapıklıktan iyice ayrılmıştır. Bakara 256. Kur'an'a uyanlar var ya, işte onlar kurtuluşa erenlerdir. Araf 157, benzer ayet. 16 kez geçiyor Kur'an'da. İlimde derinleşmişlerdir. Nisa 162, benzer ayet. Bu da 8 kez geçer. Aklınızı kullanın, 10 kez geçer. Açık delillere ve kanıtlara bakın, 7 kez geçer. Vahyi reddedenler aldatılmışlardır. Nahl 24, benzer ayet. 9 kez geçer, hataya düşerler, 20 kez geçer. Cahillik 15 kez, ahmak 3 kez, anlamazlar asla 9 kez, kendi bildiklerini yaparlar 9 kez, körce batıla yapışırlar, birçok kez geçer. Sokratik bir tarzda Kur'an okuyucuyu test eder ve kendi varsayımlarını sorgulamasını sağlar. Tekrar tekrar sorar bize, sence bu nedir? 8 kez. Bunu hiç düşündünüz mü? 13 kez. Öyle mi sandınız? 7 kez. Matematik hocası gibi. İyice düşünmezler mi? 2 kez benzer ifade halinde geçer. Düşünüyor musunuz? 18 kez geçer. Mesaj açık. Doğruyu bulmak için duamızdaki eğilimlerden kurtulup, inancımızı rasyonel bir şekilde sorgulayan olmalıyız. Öğrenme insan gelişiminde anahtar rolü üstlenir. Yaratan Rabbinin adıyla oku ki o kelamla yazmayı öğretti. İnsana bilmediklerini öğretti. Alak 1-5. Kur'an'da aklını kullananlar için birçok işaretler vardır. 21 kez geçer. Kur'an belki yüzden fazla yerde Kur'an'ın bilinmeyenlere açıklık getirdiğinden bahseder. Baktım ki Kur'an'ı yazan kişinin müthiş bir matematik kavrayışı vardı. Doğal bir matematikçi. Bazen düşünüyordum neye benziyor bu kişi diye. Allah bize dolaylı ve dolaysız olarak uyarılarda bulunsa da çoğu zaman farkında olmayız. Bizi farklı yönlerden mi sınıyor? Şunu anlatmak istiyordum. Müslümanlar bu Kur'an'ın yazarına, Allah'a inanıyorlar tabii. Ama bazen Müslüman olmayanlar ben anlattıktan sonra gelip soruyorlar, bu kitabın yazarı kim diye. Şaşılacak bir şey yok aslında. Ben de bilmiyordum, sadece anlamaya çalışıyordum. Kur'an'da yapılan tekrarlar gösteriyor ki, önemli bir şey vurgulanmak isteniyor. Mesela ilim kelimesi 854 kez geçiyor. Tabii türevleriyle beraber en çok geçen kelimelerden birisi bu. Kur'an kendi iç dünyamıza yönelik sorgulamalarda mantık kelimesine çok fazla vurgu yapıyor. Peki seçim için bir vurgu var mı? Bakalım var mı? Dinde zorlama yoktur. Bakara 256. Çünkü doğruluk sapıklıktan iyice ayrılmıştır. Seçim yapma hakkı özgürce yapılmalıydı kesinlikle. Doğru ve yanlış arasında, hak ve batıl arasında, doğru mantık yürütmeyle yoldan sapma arasında yapılan seçim. Dileseydi hepinizi doğru yola iletirdi. Nahl 9. Kur'an'da geçiyor. Niye yapmadı ki? Neden hepimizi doğru yola iletmedi? Niye demedin bu yol iyi, bu yol kötü diye? Kur'an sanki beni kışkırtıyordu sürekli. İnanmayanlar bilmiyorlar mı Allah dileseydi onları doğru yola iletirdi? İman edenler anlamadılar mı ki Allah dileseydi bütün insanları doğru yola eriştirirdi? Ra'd 31. Tamam işte ben inanmayanım. Hadi söyle neden bizi doğru yola iletmedin? Eğer istediğin gibi olmamızı istiyorsan, yap bizi gitsin işte. Ve eğer dileseydik, bütün nefslere kendi hidayetlerini elbette verirdik. Herkesi hidayete erdirirdik. Secde 13. Neden bize seçim yapma hakkı verdi? Doğruyu yapmak için bizi programlayabilirdin. Asla yanlış seçim yapmazdık o zaman. Dilesek, elbette herkese hidayetini verirdik. Secde 13. Bütün toplumlara hem de, ama yapmadı. Planı bu değildi çünkü. Rabbinizden size gerçekleri gösteren deliller geldi. Artık kim gözünü açar, hakkı idrak ederse kendi yararına, kim de körlük ederse kendi zararınadır. En'am 104. Senin seçimin yani. Defalarca söylüyor Kur'an bunu. Bu arada hatırlayın. Bunu okurken ben bir ateisttim. Ve bu ayet sanki bana diyordu ki, senin seçimin Jeff, bir zorlama yok, hala senin seçimin. Sana kalmış bir şey, belki de iyi düşünmedin, bir daha düşün, kararını öyle ver, belki yanıldın, hadi durma bir daha düşün. Bak hele, İncil'lere bak. Artık kim doğru yola girerse yalnız kendisi için girer. Kim de doğru yoldan saparsa de ki ben ancak uyarıcılardanım. Neml 92. Senin seçimin yine. Size ayetlerimi haber veren elçiler geldiğinde kim sakınırsa ve davranışlarını düzeltirse işte onlar için korku yoktur. Onlar mahzun olmayacaklardır. A'raf 35. Benzer ayet. Seçim senin. Böyle bayağı ayet var ama burada duracağım. Ama konuyu anladınız değil mi? Kur'an seçim hakkının insan gelişmesinde önemli rolü olduğunu söylüyor. Peki gelelim acı çekmeye. Sıkıntı. Doğru konuşalım şimdi. Acı çekmek en göze çarpanı değil mi? En çok merak ettiğimiz soru. Kur'an bu konuda ne diyor acaba? Çünkü her dinin kendine göre bir yaklaşımı var bu konuya yönelik. Kaçındığımız bir şey sonuçta. Bazı dinler günahlara kefaret olarak görürler. Ya da aşmamız gereken bir sınav, doğru eğitimle hissetmeme yoluna gidilmesi ve ötesine geçilip kurtulma amaçlanır. Bazı dinlerse doğrudan ceza olarak görürler. Bazı farklı dinlerse başkasının zevkine tabi, yani birçok tanrının aralarındaki oyun insanlarla oynadıkları oyun olarak görür. Farklı dinler farklı çözümler üretir bu soruna. Ama hepsinin ortak paydası şu ki, hepsi bunun için bir şey olmadığını söylüyor. Bakalım Kur'an ne diyor? Bu öyle bir şey ki, kaçtığımız, korunmak ve aşmak istediğimiz bir şey sonuçta. Bakın Kur'ansa tam tersini söylüyor. Hepiniz acı çekeceksiniz diyor. Acıyı yaşayacaksınız bu hayatta ve insanın yücelmesinde en temel rollerden birini üstlenir. Dikkat edin, ayet sadece yaşayacaksınız demiyor, onu kucaklamamızı, benimsememizi de söylüyor. Onunla mücadele etmelisiniz diyor, hayat bir cihattır diyor, savaşmalısınız diyor. Ama öyle diyor, cihat mücadele anlamına gelir. Ve Kur'an'da cihattan kasıt savaşmak değildir çoğunlukla. Kıtal ya da katele kelimesi daha çok savaşmak anlamında kullanılır Arapçada. Hatta Mekke ayetinde de eskiden Müslümanların kendilerini savunması gerektiği yerde diyor ki, mücadele etmelisiniz Allah yolunda. Kur'an'la mücadele edin Allah yolunda diyor. Hayat bir mücadeledir, bir ayette andolsun ki sizi biraz korku ve açlıkla bir de mallar, canlar ve ürünlerden eksilterek deneriz. Bakara 155. Sadece kötü insanlara demiyor, iyilere de diyor bunu. Fakat arkasından iyi haberler de veriyor. Sabredenleri müjdele. Sıkıntılara, zorluklara karşı. İyi haberler mi? Yazar acı çekmenin nasıl kötü bir şey olduğunu biliyor mu acaba? Sabredenleri müjdele, onlar başlarına bir musibet gelince biz şüphesiz her şeyimizle Allah'a aitiz ve şüphesiz O'na döneceğiz derler. Bakara 156. Bu onlara fayda bile sağlayabilir. Muhteşem bir durum bu. Bir başka ayet, yoksa siz sizden öncekilerin başına gelenler, sizin de başınıza gelmeden cennete gireceğinizi mi sandınız? Bakara 214. Ayette de görüldüğü gibi, bu acı çeken insanlar iyi insanlardı. Yoksa siz sizden öncekilerin başına gelenler, aynısı sizin de başınıza gelmeden cennete gireceğinizi mi sandınız? Neden ki dedim, neden hayatta acı çekme, sıkıntı çekme var? Yoksulluk ve sıkıntı onlara öylesine dokunmuş ve öyle sarsılmışlardı ki, nihayet peygamber ve beraberindeki müminler Allah'ın yardımı ne zaman dediler. Bunlar iyi insanlar. Ne zaman Allah'ın yardımı gelecek? Bilesiniz ki Allah'ın yardımı yakındır. Bakara 214. Olsun ki mallarınız ve canlarınız konusunda imtihana çekileceksiniz. Ali İmran 186. Sıkıntıyla yüzleşeceksiniz diyor Kur'an. Kaçış yok, her canlı ölümü tadar. Bir deneme olarak sizi hayırla da şerle de imtihan ederiz. Enbiya 35. Ve siz ancak bize döndürüleceksiniz. Sıkıntı ve zorluk çekeceksiniz. Dünya cennet gibi olmayacak. Gördüğümüz her şey, yaşadığımız bu dünya bilerek bu şekilde yaratılmış ve bilerek bu sıkıntıya maruz bırakılıyoruz. Ama bunun çok önemli bir rolü var. Ey insan, şüphe yok ki sen Rabbine karşı çaba üstüne çaba göstermektesin. Sonunda ona varacaksın. İnşikak 6. Meşakkat çekeceksin, evet, ama Allah'a varacaksın sonunda. Biz insanı yüz yüze geleceği nice zorluklar içinde yarattık. Beled 4. Nasıl yani? Biz insanı zorluklar içerisinde yarattık. Nasıl yani? Bizi sıkıntılar içerisine bilerek mi bıraktın? İnsanoğlu kendisine kimsenin güç yetiremeyeceğini mi sanıyor? Beled 5. Bazen insanlar soruyor tabii, böyle tanrı mı olur? Baksana bize acı çektiriyor. Mal harcadım diyor. Beled 6. Bazı insanlar tamamen dünyaya verdikleri için kendini, kimse onu görmedi mi sanıyor? Beled 7. Biz onun için iki göz, bir dil ve iki dudak var etmedik mi? Beled 8-9. Duysun, görsün ve iletişimini sağlasın diye. Biz ona iki yolu da göstermedik mi? Beled 10. Nedir bu iki cazip yol? Fakat o sarp yokuşu aşamadı. Beled 11. Yollardan birisi sarp yokuşmuş. Etmemiz gereken yolmuş meğer. Sarp yokuşun ne olduğunu bilir misin? Beled 12. Azat etmek yahut açlık gününde yakına olan bir öksüzü yahut toprağa serinmiş bir yoksulu doyurmaktır. Beled 13-16. Sonra inanıp birbirlerine sabır tavsiye edenlerden, merhametlilerden olmayı tavsiye edenlerden olmaktır. Beled 17. Şunu anlamalıyız ki, sarp yokuşu aşmadan, mücadele etmeden inanca tam manasıyla tutunmuş olmayız. Bize öğüt veriyor, yokuşu aşmalısınız. Nedir o yokuş peki? Acı çekene yardım etmektir. Fakiri doyurmaktır. Açlıktan toprağa serilmiş yoksula yardım etmendir. Ve bakın etrafınıza, dünyada böyle bir sürü insan var. Bizse haberleri izliyoruz. Sırf vakit geçsin diye. Fakat Kur'an bize bu yola girmemizi, onlara yardım etmemizi söylüyor. Bu şekilde yaşamamız gereken bir hayatı sarp yokuşu aşmak diye tanımlıyor. Evet. Bakıyorum da bayağı zaman geçmiş. 15 dakika falan kaldı herhalde. Evet, Kur'an bu üç elementi insanoğlunun hayat tarzı olarak gösteriyor. Bir sorunum vardı. Bu üç şey nasıl bir araya getirilip kullanılırdı ki? Neden yani, niye, niçin biz bu üç şeyi tecrübe etmeliyiz? Bunların amacı nedir ki? Koy bizi cennete, olsun bitsin bu iş, dedim kendi kendime. Bahsetmek istediğim en önemli şeylerden birisi de Kur'an insanın yücelmesi için var olduğunu söylüyor. Büyüme, yükselme, yücelme, arınma anlamlarına geliyor. Ve tabii öğrenmek için de 4-5 tane ayet söyleyeceğim şimdi size hızlıca. Çünkü biliyorum yoruldunuz siz de. Mesela ey Rabbimiz, onların arasında onlardan bir Resul gönder ki onlara ayetlerini okusun, onlara kitap ve hikmet talim etsin ve onları nezih bir hale getirsin. Bakara 129. Burada nezih hale gelmektenmiş, temizlenmek yani, yücelmekten kasıt. Öğrenmemiz lazım, kitaptaki ayetleri okumamız lazım, vahiyleri yani ve böylece arınıp yüceleceğiz. Nitekim kendi içinizden size ayetlerimizi okuyan, sizi kötülüklerden arındıran, size kitabı ve hikmeti talim edip, bilmediklerinizi size öğreten bir Resul gönderdik. Bakara 151. Andolsun ki Allah, inananlara, ayetlerini okuyan, onları arıtan, onlara kitap ve hikmeti öğreten, kendilerinden bir peygamber göndermekle iyilikte bulunmuştur. Ali İmran 164. Çünkü ümmilere içlerinden kendilerine ayetlerini okuyan, onları temizleyen, onlara kitabı ve hikmeti öğreten bir peygamber gönderen O'dur. Cuma 2. Bunlar hep farklı yerlerde geçiyor. İki tane daha var. Nefse ve ona bir takım kabiliyetler verene, sonra da ona iyilik ve kötülükleri ilham edene yemin ederim ki, nefsini kötülüklerden arındıran kurtuluşa ermiştir. Onu kötülüklere gömen de ziyan etmiştir. Şems 7-10. 92. sure olan Leyl suresinde, o ki Allah yolunda malını verir, temizlenir. Leyl 18. Bu yüzden bir şekilde burada olmamızın sebebi öğrenmek, temizlenmek, yücelmek, büyümek, tecrübe etmek. Dünyaya direkt yaratılıp gönderilmedik. Bu bizim yaratılışımızın bir parçası. Fiziksel yaratılışımızın gerekleri olduğu gibi kişiliksel yaratılışımızın, gerçek benliğimizin de gereklilikleri vardır. Bir sonraki hayata taşıyacağımız asıl özümüz ve benliğimizdir bunlar. Fiziksel bir yaratılıştan kişiliksel bir yaratılışa geçiş aşamasıdır yani. Bir an dedim ki, acaba ben mi kafamdaki manaları bu ayetlere yüklüyorum, yoksa gerçekten Kur'an hayatın bir amacı olduğunu mu söylüyor? Defalarca gördüm ki, evet öyle. Örneğin, onlar ayakta dururken, otururken, yanları üzerine yatarken, her vakit Allah'ı anarlar, göklerin ve yerin yaratılışı hakkında derin derin düşünürler ve şöyle derler, Rabbimiz, sen bunu boşuna yaratmadın. Ali İmran 191. Hepsinin bir amacı var. Yine acaba diyordum, Kur'an burada hayatın amacından bahsetmiyorsa, ya gerçekten bunu kastetmiyorsa? Belki de benim niyetim hayatın amacını bulmaktı ve bu ayet denk geldi, ben de bu ayete anlam yükledim. Biz gökleri, yeri ve ikisinin arasındakileri oyun olsun diye yaratmadık. Eğlenme dileseydik, bunu yapacak olsaydık, şanımıza uygun şekilde yapardık. Ama yapmayız. Enbiya 16. Allah kendini eğlendirmek için ya da tatmin olmak için yaratmadı bizi. Boş yere yarattığımızı ve bize döndürülmeyeceğinizi mi sandınız? Mü'minun 115. Hak hakim ve hak olan Allah çok yücedir. Mü'minun 116. 44. surede der ki, biz gökleri, yeri ve bunlar arasında bulunanları oyun ve eğlence olsun diye yaratmadık. Duhan 38. Bir amacı olduğu vurgulanıyor. Peki neydi amacı? Belli ki Kur'an, inananlara da inanmayanlara da sesleniyordu burada. Allah bizi inanan olarak yarattı. Merak ettiğim şey, Kur'an inananlara ne diyor, ifade edilen bu üç elementi kullanarak ne yapmamızı istiyor? Normalde bu şekilde yaklaşılmalı bence. Siz ne diyorsunuz peki, katılıyor musunuz bana? Diyenler var. Matematik okuyan öğrencilerime hep derim, bir kafa bir matematikçi için yetmez. Ben mesleğimi yapayım da. Peki, Kur'an iman edenleri nasıl tanımlıyor, ne yapmaları gerekli tam iman etmiş olmak için? Nedir asıl elde etmeleri gereken şey, nedir asıl başarmaları istenilen şey? Kur'an'ı okuduğunuzda görüyorsunuz ki çok açık. Kısacası, bu hayatta neyi başaracakları? Daha sonra ise çok müthiş bir hadiseden bahseder. Allah'ın sevgisini kazanacağız. Biz Allah'a, Allah da bize sevgiyle yönelecek. Kur'an'da Allah'ın merhametli olduğu, şefkatli, affedici, iyi, cömert, yani Allah'la alakalı ne biliyorsak bunların insanoğluna da verildiği söylenir. Allah sevgisi derken bu sandığınızdan çok daha özel ve farklı bir sevgi, iman lezzeti. Sevgi normalde bir ilişki olarak görülür. İki kişi arasındaki ilişki. Eğer Allah'a sevgiyle yönelmezsek bile, O'nun merhameti, sevgisi, cömertliği, bütün bu sıfatları daima vardır biz reddetsek dahi. Dolayısıyla bu sevgiyi hiç tecrübe edemeyiz reddettiğimiz için. Çünkü biz yönelmiyoruz, O zaten açık bize, O sürekli bizim için orada bekliyor olacak. Ama biz kendimiz bu ilişkiye girmezsek, bu bütün sevgi duygularından mahrum kalırız. Reddettik çünkü. Kafir işte bu anlama gelir. Reddetmek. Yani görmezden gelmek, arkasını dönmek, yokmuş gibi davranmak anlamına gelen reddetmek. Kur'an bize inananların bu görkemli sevgiyi yaşayacaklarını söylüyor. İnsanlardan bazıları Allah'tan başkasını Allah'a denk tanrılar edinir de, onları Allah'ı sever gibi severler. İman edenlerin Allah'a olan sevgileri ise, onlarınkinden çok daha fazladır. Bakara 165. Resulüm, de ki, eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyunuz ki, Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah son derece bağışlayıcı ve esirgiyicidir. Ali İmran 31. Ey iman edenler! Sizden kim dininden dönerse bilsin ki Allah, sevdiği ve kendisini seven müminlere karşı alçak gönüllü, şefkatli, kafirlere karşı onurlu ve zorlu bir toplum getirecektir. Maide 54. Yine bu da Kur'an'da defalarca geçer. Allah şöyle insanı sever, böyle insanı sever, şu tip inananları sever. Buraları biraz hızlı geçeceğim, mazur görün. Ama Kur'an'da açığa çıkan ve hayatın en önemli gerekliliği olan şey, Allah sevgisine yönelmenin aşamalarını bir küme halinde sunmasıdır. Sadece dünyadaki güzellikleri yaşayamayacaklar, aynı zamanda bu muhteşem gerçek iman lezzetini de tadıp yaşayacaklar. Ayrıca öbür dünyada da, hani bütün bu sıkıntıların, zorlukların olmadığı, uzaklaştığı yerde. Tamam, bizi seni sevmemiz için yarattın, seni seveceğiz ki senin sevgini kazanalım. Ama hala neden bu üç şey? Cennette de seni severdik ya da seni seven olarak yarat bizi. Programlayabilirdin bizi seni sevmek için. Benim köpeğime kendimi sevdirmem gibi. Aynı şeyi yap işte. Hala anlamamıştım yani. Kur'an'ı okuduğumda ya ben aptaldım ya da Kur'an'da bu yok. Ama vazgeçmedim. Peki sıradaki şey nedir? Tamam. Allah'ın sevgisini kazanmak için buradayız. Kur'an da diyor zaten, iyi biri olursak bu hayattaki lezzetleri de tadabiliriz. Sadece Allah'la olan ilişkimiz için değil, etrafımızdaki diğer varlıklarla da olan ilişkimizin iyi olması, sıkıntı ve zorluklara rağmen. Fakat bir türlü anlamadığım şey bu elementlerin acı çekmeyle olan bağlantıları ve ilişkisiydi. neden cennette kalmadık? Sıradaki şey neydi? Evet, Allah'ın sevgisini kazanacaktık. Bize verdiği bu nimeti yaşayacaktık. Sıradaki şey şuydu, Allah'la kul arasındaki bu ilişkiyi anlamak. Kur'an bizim inanan olarak hakkımızda ne diyor, ne istiyor erkekten ve kadından? Sonra Allah hakkında ne diyor ve bu üç elementin bu ilişkide oynadığı rol hakkında ne diyor? Çünkü eğer Kur'an bunu göstermezse o zaman bu üçü ilişkili değil demektir ve bir şey eksik kalır. Kendi kendime düşündüğümde fark ettim ki bu Kur'an'ı yazan müthiş bir akla sahip. Çok eski bir kitap olmasına rağmen, medeniyetin olmadığı bir toplumdan gelmesine rağmen, çünkü insanların ne bilgisi olabilirdi ki, tarih bilmezler, edebiyat bilmezler. Ondan önce gelen başka bir kitap da yok bu şekilde. Çöl kültüründen gelen bir kitap sadece. Böyle bir çevreden gelmesine rağmen, içindekiler akıllara durgunluk verecek derecede zeka doluydu. Böyle bir ortamdan gelip, böyle bir kitap oluşturulmuş. Eğer aradaki ilişki, üç element eksikse bile, hala müthiş bir şeydi. Ne bekleyebilirdiniz? Kim bu soruları cevaplayabilir ki başka? Tarih boyunca gelen hiçbir insan, bu soruları cevaplayamaz. İlk olarak, Kur'an'da inananlara yönelik söylenenler, sonra da Allah hakkında söylenenler ve arada var olması gereken bağ, aradığım şeylerdi. Hala takip edebiliyorsunuz, değil mi? Bana not mu vereceksin? Sahneyi terk et. Tamam, olabildiğince kısa tutacağım. Çok önemli konular, ne olur bana biraz daha katlanın. Hep böyle olur. Tam konuşma sırasında 10 dakika izin daha isterim ama hep uzar. Bu sefer istemeyeceğim ama bari birkaç dakika verin. Katlanın bana. Tamam, hızlıca. Kur'an iman edenlerden ne istiyor? Kur'an birçok yerde Allah'ın hoşnut olduğu şeyleri toplayıp, Allah'ın bizim nasıl davranmamız gerektiği ve ne yapmamız gerektiği hakkında anlam çıkarmak zor değil. Yani iyi amel, ameli salih diye geçiyor. Defalarca geçer, Allah'a iman etmek, Allah'la olan münasebet ve salih amel. Peki salih amel nasıl tanımlanıyor? Kur'an'a bakınca diyor ki, bu kağıdı alabilir miyim? Hatırlayın, akıl, seçim, acı çekmek, diyor ki şunları yapmalıyız, şefkat gösterin. Merhametli olun, ayetler elimde ama zaman yetmediği için sıralayamıyorum. Affedici olun, diğerlerini affedin. Adil olun, zayıfı koruyun, hakkınızı savunun, ilmi arayın, biraz daha dayanın millet. Cömert olun, dürüst olun, huzur verici olun. Diğerlerini sevin. Bir ayet söyleyeceğim, zaten zamanımı aştım sayın bayan. İman edip de iyi davranışlarda bulunanlara gelince, onlar için çok merhametli olan Allah, gönüllerde bir sevgi yaratacaktır. Meryem 96. Biz o, Kur'an'ı senin diline kolaylaştırdık ki, onunla korunanları müjdeleyesin ve inatçı bir kavmi onunla uyarasın. Meryem 97. Onu anlayasınız diye kolaylaştırdık. Böylece sevmeyi de öğrenecektik. Tamam. Söyleyeceklerim bu kadar. Daha çok söylemek isterdim ama zamanım yok maalesef. Evet, peki Kur'an Allah hakkında ne söylüyor? Şunu unutmayın ki Kur'an'ı ilk okuduğumda anladıklarımı söylüyorum burada. Bu sefer aklım durmuştu, hafızamı zorluyordum. Kur'an Allah hakkında ne diyor diye. Evet, diyordu ki hiçbir şey ona kıyas edilemez. Ona kıyas edebileceğimiz hiçbir şey yok. Bizim tanımlarımız onu ihata edemez, mantığımız kavrayamaz. Dışında bizse kısıtlanmışız, o zaman ve mekanın dışında ötesinde bizse içindeyiz. O ölümsüz, biz ölümlüyüz. O maddesel değil, bizse maddeseliz. Onu bize kıyaslayacak hiçbir yol yok. Hiçbir şey yok. Bakın şuna, dedim ki, Allah'ım, sana hem çok yakınım, hem çok uzak. Çünkü asla Allah'la bizim aramızdaki bağı anlamayacaktım sanki. Neden bu üç şey önemli? Çünkü Kur'an diyor ki, biz asla Allah'ı tam olarak anlayamayız. Neyse, Kur'an'ı okuduktan sonra bıraktım bir yere. Dehşete düşmüştüm. Dürüst olayım, hayal kırıklığına uğramıştım. Nasıl düşmezdim? Yazar o kadar zeki ve akıllı biriydi ki, asla akıl edemeyeceğim kadar. 3-4 hafta sonra evimde televizyonun karşısında otururken, hani olur ya bazen beklemediğiniz bir şeyler gelir aklınıza, işte öyle bir şey geldi aklıma. Bir düşünce, dur bir dakika, Kur'an Allah hakkında bir sürü şey söylüyor. Defalarca diyormuş ama ben kaçırmışım. Anlamışım bütün önemli yerleri her seferinde. Çünkü hangi sayfaya baksanız, hangi surenin başına baksanız, Allah hakkında en önemli bilgileri göreceksiniz. Ben ayetleri vurgulamak için bir çeşit sanat sanmıştım. Çünkü her surenin başında, Bismillahirrahmanirrahim yazısını görürsünüz. Rahman ve Rahim olan Allah. Okuduğunuz her sayfada, sure sonlarına geldiğinizde görürsünüz. Allah Rahmandır, Allah Rahim'dir. Allah bağışlayandır, Allah koruyandır, Allah cömerttir, vaadinde durur vesaire. Onlarca, yüzlerce böyle ifade görebilirsiniz. Kur'an Allah'ı isimleriyle tanıtıyor, Esmaül Hüsna ile. Tekrar, tekrar, tekrar her sayfada belirtir. Televizyonun karşısında otururken not defterimi almaya gittim. Bu yazdıklarım vardı not defterinde. Bir de hatırladığım mükemmel Allah'a ait sıfatları yazmaya başladım. Ve şöyleydi. Allah şefkatliydi. Allah merhametliydi. Allah bağışlayandı. Allah adildi. Koruyucuydu. Mazlumun savunucusuydu. Koruyandı. Her şeyi bilendi. Alimdi, cömertti, vaadinde durandı, sevendi. Huzur kaynağıydı, doğrunun kaynağıydı vesaire. Listeme yazdığım insan hakkındaki insanın nasıl olması gerektiğini anlatan her şeyin mükemmel kaynağı Allah'tı. Bir anda bütün parçalar bir araya geldi. Benim gördüğümü siz de gördünüz zannımca. Her şey anlam kazandı. Nasıl anlatayım bilmiyorum. Şimdi anlatmıştım. Neden biz bunları yaşıyorduk? Neden bu elementler önemliydi? Açıkça biz Allah'la aramızdaki ilişkiyi kurabilmek için buradayız. Ona daha yakın olabilmek için. Ama o sınırların dışındayken ona nasıl yaklaşabiliriz? Biz ölümsüzüz. O ölümlü. Pardon, tam tersi. O ölümsüzken, zaman ve mekandan münezzehken, nasıl yakın olabiliriz ki böyle bir Tanrı'ya? Eğer size yakın olmak istersem mesela, sizinle ortak paylaşmam gereken şeyler olmalı, ortak yönlerimiz olmalı. Örneğin, eğer bu genç arkadaşımıza fiziksel olarak yakın olmak istersem, ona yaklaşırım çünkü ikimiz de vücuda sahibiz ve ben de vücudumu ona yaklaştırırım. İkimizin ortak paydası çünkü. Ya da şuradaki beyefendiye yaklaşmak istesem, diyelim ki zeka seviyesinde yaklaşayım. Yaklaşabilirim çünkü yakınsallık var. İkimizin de aklı var neticede. Veya birine duygusal olarak yaklaşırsam, duyguları dikkatli olarak incelerim. Çünkü ikimizin de hisleri var. Bu duyguları üreten bir sistemimiz var. Peki bir insan Allah'a nasıl yakın olur? Onunla neyi paylaşıyoruz ki? Bize verdiği şeyleri onunla paylaşıyoruz. Çünkü Kur'an bize diyor ki, yaratıldığımız zaman ruhumuza üflendi onun ruhundan. dünyaya günah işleme potansiyeli ve bütün bu özelliklerle indik. Ya bu özellikleri öldürürüz içimizde ya da yücelmemiz için kullanırız. Bu özellikleri geliştirip yaşadığımız zaman sadece bunlarla yetinmiyoruz aslında. Aynı zamanda şunları da yaşıyoruz. Sonsuz güzellik, sonsuz huzur, sonsuz doğru, sonsuz şefkat, sonsuz merhamet vesaire. Hepsinin mükemmel kaynağına yaklaşıyoruz. Ne kadar merhametli olursak bu hayatta, diğer hayatta o kadar Allah'ın merhametine mazhar olacağız. Ne kadar şefkatli olursak o kadar Allah'ın şefkatine mazhar olacağız. Bu hayatta ne kadar namaz kılarsak, tefekkür edersek, diğer özellikleri de düşünün, ona göre Allah'ın merhameti ve şefkati üzerimize olacaktır. Ne kadar doğru olursak, o kadar mutlak doğruyu tecrübe edeceğiz. Çünkü mutlak hakikat Allah'tır. Bu bütün özellikleri ne kadar geliştirirsek, o kadar mutlak kaynağı tecrübe edebilecek kapasiteye ulaşacağız. Onun varlığını tecrübe edebilecek seviyeye ulaşacağız. Bizdeki bu numunelik özellikler bizle Allah arasında olması gereken bir ilişki bağı rolü oynuyor. Fiziksel yaklaşmaktan daha öte bir şey, akılların yakınsallığından öte bir şey, duyguların benzerliğinden farklı bir şey. Bu var olma benzerliğidir aslında. Benzer olabileceğimiz en yakın nokta işte. Bir benzetme yapayım, çocuklarımda da işe yarar. Diyelim ki bir altın balığım var, bir köpeğim ve üç kızım var. Gerçekte de üç kızım var. Ne kadar sevgim, şefkatim, bağışlamam, ilgim varsa bu balığa yönelttim diyelim. Sadece çok çok azını hissedecektir. Belki de hiç fark etmeyecektir bile. Çünkü çok basit bir canlı. Fakat köpeğime gelince, aynı şeyleri ona gösterdiğimde balıktan daha fazla hissedeceği kesindir. Aramızdaki yakınlığın daha fazla olması, daha fazla ilgilenebilmem, aramızda daha güzel bir ilişki olmasına yol açar. Ama çocuklarıma gelince, özellikle büyüdükçe kendi tecrübeleriyle benim onlara gösterdiğim bütün şefkati, merhameti, ilgimi, sevgimi, cömertliğimi, verdiğim her şeyi kesinlikle köpeğimden çok çok daha fazla hissedeceklerdir. Ve köpeğimle asla yaşayamayacağım bir hüsnü yaşayabilirim. Ki hayvanları da çok severim yani. Üç kızınıza olan ilgi ve sevgi diğer hiçbir ilişkiyle kıyaslanamayacak derecede küçük kalır. Tabii eşimle olan ilişkim de çok iyi bu arada. Eşim harika bir insandır gerçekten. Güzellik abidesidir. Fakat tamam hanımefendi, hazırım, bitiriyorum. Bunların hepsi şu sonucu doğurur. Bir dakika, hala açıklanmayan bir şey var. Neden akıl, neden seçim, neden acı çekmek? Dedim ki, tam Müslüman olacaktım Kur'an vesilesiyle. Neredeyse beni çeviriyordun, kabul etmem için ayartıyordun felsefenle. Ama dur bir dakika, bu üç şeyi niye tecrübe ediyoruz? Programlasaydın bizi yine şefkati, merhameti vesaire içimize yerleştirirdin. Niye bu üç şey? Bir anda soru açıklığa kavuştu. Bizler yaratılanlarız, bizler istediğimizi yapabiliriz. Fakat az önce listelediğim hiçbir şeyi bu üç element olmadan yaşayamazsınız. Matematikte olduğu gibi kilit elemanların yerini değiştiremezsiniz. Ve bu üç şey kesinlikle kilit eleman. Örneğin hata yapmayan bir bilgisayar programlayabilirsin tabii ama bu asla onu dürüst bir bilgisayar yapmaz. Kimse bana şöyle demedi, Jeff, bu bilgisayar gördüğüm en dürüst bilgisayar. Eğer programlıysa asla dürüst olamaz. Bir tomografi cihazını programlayabilirsiniz ama asla bu onu şefkatli yapmaz. Hiçbir doktor demez ki, Jeff, eğer şefkatli bir tomografi cihazı görmek istiyorsan yanıma gel. Çünkü bütün bu şefkat, merhamet, dürüstlük, ilgi, sevgi hepsinin doğduğu yer seçim, acı ve akıldır. Eğer şefkati anlamak istiyorsak, şefkatli birini arıyorsak etrafımızda acı çeken birilerinin de olması gerekir. Yardım edip etmeyeceğimize karar verirken aklımızı kullanıp bende olması gereken şey nedir deriz. Benim de onda olan bir şeye sahip olmam lazım, kendimden olan, yani acının ne olduğunu bilmem lazım. Eğer bu zihinsel altyapım yoksa yaptığım davranış şefkati göstermez, tomografi cihazı gibi. Seçimle yapılmazsa da şefkat olmaz, onu şefkat yapan bizim seçimimizdir. Aynı şeyi doğru, dürüstlük içinde düşünün. Doğru olan şey aslında doğru olanla yanlış olan arasında yaptığımız seçimdir. Bu seçim bütün özelliklerimizi etkiler aslında. Yaptığımız bu seçimden dolayı çektiğimiz acının da arkasında büyük bir doğru yatar. Her zaman yaptığımız bu doğru yanlış seçiminde sonucu da düşünmeliyiz. Doğru söylemezsem öğretmenim bana not vermez. Doğruyu bul ve söyle, notu kap. Bizim aklımıza ve seçimimize kalmış. Son örnek, nikah memurunu düşünün, size sorar. Bu kadının eşin olmasını ister misin? Sağlıkta ve hastalıkta, zenginlikte, fakirlikte, ölene kadar. Niye soruyorlar sanıyorsunuz? Bilerek mi bu seçimi yapıyorsunuz? Her ihtimali düşündünüz mü? Niçin buradasın? Zengin de olabilirsin ama fakirlik de var. Sağlık da var, hastalık da. Acı çekebilirsiniz ölene kadar. Bir kadın dese ki, benim eşim beni sevmiyor çünkü işler zora girdiği zaman, hayat sıkıcı hale gelince, zorluklarla karşılaşınca terk etti beni gitti. Tabii ki haklı olur. Sevginin ne olduğunu anlamıştı. Aşk bu kadardı yani. Acı çekme, beraber olma, birbirine kötü davranmama, bunların hepsi bu üç şeye bağlı. Yani Kur'an'ın bu üç şeyi neden vurguladığını anlamak kolaylaşmış da artık. Bu listedekileri geliştirebilmek için elementleri eklemek zorundayız. Bu yüzden anlamak çok kolay neden Kur'an böyle diyor diye. 30 saniye hanımefendi. Neden Kur'an'ın günahtan ve kendine zarar vermekten bahsettiği açık artık. Günah işlediğimiz zaman Arapça'da dum ya da zum nasıl söyleniyorsa işte kendimize eziyet ediyoruz. Çünkü bu listedekilerin tam tersini yaparsak kelimenin tam anlamıyla kendimize zarar veriyoruz. Kendimize bu zararı verirsek bizi bu dünyada bekleyen ve öbür dünyada da yaşayacağımız sonsuz güzelliği, Allah'ın sonsuz merhametini hissedebilecek kabiliyeti kaybediyoruz. Şuna benziyor, bu dünyaya geliyorsun ama ihtiyacın olan hiçbir fiziksel gelişimin tamamlanmamış, yani mutluluk, eğlence, huzur, rahatlık nedir bilemiyorsun. Bu dünyada kendine fiziksel olarak zarar verirsen, bu senin direncini kırar, mikroba karşı, hastalıklara karşı, ısıya karşı. Susuzluğun bitmeyecek, açlığın bitmeyecek, fiziksel olarak rahatlığa kavuşamayacaksın. Bunlar seni öbür dünyaya, sen de onları öbür dünyaya taşıyacaksın. Eğer bunları yapmazsak, Allah'a olan sevgimiz dahilinde bu dünyadaki en büyük acıyı çekeriz. Fiziksel bir acıdan çok daha kötü bir acı olacak bu. Bu yüzden bir yangından daha kötü olacak, cehennem gibi olacak. Kur'an süslü ifadelerle anlatıyor cenneti ama bu çok çok daha güzel bir duygu olacak eğer bu bize verilen listedekileri yaşarsak. Bir yandan böyle, diğer yandansa müthiş bir acı seni bekliyor olacak. Bunu da sen kendi kendine yapacaksın. Hayal bile edemezsin bu acıyı. Kur'an diyor ki, hesap günü geldiğinde Allah diyecek ki, ben size zarar vermedim, siz kendi kendinize zarar verdiniz. Kesinlikle objektif bir doğru. Bu yüzden Kur'an, ya da bırakayım burada çünkü konuşmacı hanımefendi kafama sıkacak birazdan. Daha çok şey söylemek isterim ama basket maçını da merak ettim şimdi. Gerçekten beni uzun süre dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Allah'ın rahmeti üzerinize olsun. Amacım kimseyi korkutmak değildi bu arada. Önemini vurgulamaya çalıştım. Tekrar Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Teşekkürler. Selamun aleyküm.